Ayrım 16, sayfa 215. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 68. bölüm. Hasse boğma şiddetli akıntının kendisini nasıl aşağıya doğru çektiğini hissetti. Yine çok hızlı ilerliyor, kulaklarında sular gümbürdüyordu. Bir çarpma durumunda iki bacağı da kırılırdı. Kalp atışları hızlandı. Yeleğini daha fazla şişirmeye çalıştı ama boşaltma valfi teklemeye başlamıştı. Hızı elleriyle azaltmaya çalıştı. Setin duvarlarından yosunlar kopup akıntıya karışıyordu. Korkusunu yukarıdaki polislere belli etmemeye çalıştı. Suyun emme kuvveti tahmin edemeyeceği kadar güçlüydü. Hızı gittikçe artıyor, etrafındaki dar aydınlık alandan kabarcık ve çöpler geçip kayboluyordu. Lambanın aydınlatabildiği alan dışında her yer kapkaranlıktı. ''Ne kadar derindesin?'' diye sordu Yuna. Cevap vermedi. Derinlik ölçen alete bakmaya vakti yoktu. Aşağıya doğru inişi durdurması gerekiyordu. Bir eliyle solunum cihazını yoklarken diğer eliyle dengesini korumaya çalışıyordu. Önünden plastik bir poşet geçti. Sırtındaki valfe ulaşmaya çalıştı ama kapağını açamadan dirseği beton duvara çarptı. Şiddetli bir biçimde sarsıldı. Adrenalinin yükseldiğini hissetti. Telaş içinde aşağı inişi kontrol etmesi gerektiğini düşündü. 26 metre diye soludu. Öyleyse mazgala iyice yaklaşmışsın dedi komiser. Su onu düz beton duvardan aşağı mazgala doğru çekerken hassi titreyen bacaklarını kontrol edemiyordu. Hızla aşağı düşüyordu. Vücuduna parçalanmış sivri bir dal veya bir kaya saplanabilirdi. Hızı kesmek için kurşun ağırlıklardan kurtulması gerekebilirdi ama yukarıya çıkabilmek için bu ağırlıklara ihtiyacı vardı. Maskeden çıkan hava kabarcıkları inciler gibi parlayarak aşağı iniyordu. Emme şiddeti artmıştı. Akıntı da artmış, su hızla soğumuştu. Sanki bütün bir nehir hasseyi var gücüyle duvara itiyordu. Yukarıdan kocaman yapraklı bir dalın geldiğini gördü. Titreyen yapraklarıyla dal duvardan aşağı kayıyordu. Önünden kaçmaya çalıştı ama can kurtaran halatına takılan dal hasseyi duvara doğru çekti. Sonra önünden geçip karanlıkta kayboldu. ''Ne oldu?'' diye sordu komiser. ''Yığında çöp var burada.'' Hasse titreyen elleriyle yeleğine bağlı kurşun ağırlıkları çözdü. Nihayet aşağıya doğru hızla düşüşünü frenleyebilmişti. Beton duvarın hemen yanında asılı kaldı. Lamba ışığının aydınlatma mesafesi giderek düşüyordu. Suyun içinde kum ve çamur bulutları kaynıyordu. Birdenbire durdu. Ayakları bir şeye çarpmıştı, aşağıya baktı. Mazgalın kenarındaki beton çıkıntının üzerindeydi. Mazgalın önünde bir yığın dal, ağaç gövdesi, yaprak ve çöp birikmişti. Emme kuvveti öylesine güçlüydü ki her hareket imkansızmış gibi geliyordu. ''Mazgala geldim!'' diye bağırdı. ''Ama bir şey göremiyorum, bir yığın bok var burada!'' Büyük dalların arasından tırmanarak can kurtaran halatını kurtardı, titreyen bir ağaç gövdesinin üzerinden geçti, bir köknar dalının arkasında yumuşak gölgemsi bir şey vardı, büyük bir çabayla yaklaşmaya çalıştı. ''Ne oluyor? Burada bir şey var.'' 69. Bölüm. Su griydi. Dalgıcın gözlerinin önünden baloncuklar akıyordu. Bir eliyle bir dala sıkıca tutundu, diğer eliyle sık iğne yaprakları aralamaya çalıştı. Birdenbire karşı karşıya geldi. İyice açılmış gözler ve apaçık dişler. Nefesi kesildi, aşağı kayar gibi oldu. Bu kadar yakın olmasına şaşırmıştı. Suyun altında her şeyin çok yakınmış gibi hissedilmesi optik bir olaydı. Buna alışılırdı. Ama şaşırdığında insan savunma yetisini kaybediyordu. Geyiğin kocaman bedeni mazgalın hemen önündeydi ama kalın bir dalın çatalına sıkışmıştı. Kafası güçlü akıntıda ileri geri sallanıyordu. ''Bir geyik buldum.'' dedi hasse gerileyerek. ''Demek köpeğin hissettiği şey buydu.'' dedi Gunnarsson. ''Artık yukarı çıkayım mı?'' ''Biraz daha ara.'' dedi Yuna. ''Yanları mı yoksa daha aşağıları mı?'' ''Oradaki şey ne? Tam karşındaki.'' diye sordu Yuna. ''Bir kumaşa benziyor.'' dedi hasse. ''Oraya gidebilir misin?'' Hasse kol ve bacaklarında laktik asit biriktiğini hissetti. Bakışlarını mazgalın önünde toplanan şeylere çevirdi. Bu dalıştan alacağı parayla yeni bir PlayStation alacaktı. Oğlu kamptan döndüğünde sürpriz olurdu. Kartonmuş, yalnızca karton, dedi Hasse. Oluklu mukavvayı çekti, iyice yumuşamış olan karton ortasından yırtıldı, mazgala doğru emildi. Gücüm tükeniyor, yukarı çıkıyorum. O görünen beyaz şey ne, diye sordu Yuna. Nerede? Şimdi baktığın yerde, orada bir şey vardı, dedi Yuna. Sanırım yaprakların arasında bir şey gördüm, mazgalın orada, biraz aşağıda. Belki naylon torba, dedi dalgıç. Yok yok. Artık çık, diye bağırdı Gunnarsson. Bir geyik bulduk işte. İtin işaret ettiği oydu. İzci bir köpek kadavradan rahatsız olabilir ama bu şekilde değil, dedi Yuna. Bence başka bir şeye tepki verdi. Hasse Bormann aşağılara indi. Yaprak yığınını araladı. Birbirine geçmiş ince dalları bir kenara itti. Kendini zorlamaktan kasları titriyor. Şiddetli akıntı onu ileri doğru itiyordu. Bir koluyla duvara dayanarak akıntıya karşı koymaya çalışıyordu. Hiçbir şey yok, diye soludu. Yeter artık, diye bağırdı Gunnarsson. Çıkayım mı artık, dedi Hasse. Çıkman gerekiyorsa çık, dedi Yuna. Herkes senin gibi değil, diye tısladı Gunnarsson. ''Ne yapacağım?'' dedi dalgıç. ''Bana ne yapacağımı söyleyin.'' ''Yana doğru devam et.'' dedi Yuna. Hasse boğmadı, ensesine bir dal çarptı ama araştırmaya devam etti. Mazgalın aşağı köşesine yığılmış saz ve hasır otlarından sıyrıldı. Durmadan yeni şeyler geliyordu. Birden hiç beklemediği bir şey gördü. Beyaz, parlak kumaştan bir çanta. ''Dur, dokunma.'' dedi Yuna. ''Yaklaş da göreyim.'' ''Gördün mü?'' Vicky'nin olabilir. Al da poşete koy. 70. Bölüm. Nehrin parlak yüzeyi sete doğru kayıyordu. Şiddetli akıntıda bir kütük göründü. Bir dalı suyu süpürüyordu. Gunnarsson can kurtaran alatını kurtarmayı başaramadı. Boğuk bir ses duyuldu. Arkasından sular şapırdadı. Dalgıçla dijital bağlantı kopmuştu. Bağlantı koptu, dedi Yuna. Hemen yukarı çıkmalı. Halatı 3 defa çek bırak. Cevap vermiyor, dedi Gunnarsson. Hızlı çek bırak, dedi Yuna. Gunnarsson halatı daha hızlı hareketlerle 3 defa daha çekip bıraktı, hemen cevap aldı. 2 defa çekip bıraktı, dedi. Tamam, yukarı geliyor. Halat gevşiyor, yolda. Bak, daha çok kütük geliyor, diye bağırdı Gunnarsson. Onu hemen yukarı çıkarmalıyız, dedi Yuna. Onlarca kütük hızla bende yaklaşıyordu. Gunnarsson korkulukların öteki tarafına geçti. Yuna sağlam koluyla can kurtaran halatını çekmeye başladı. Sanırım onu görüyorum, diye işaret etti Gunnarsson. Mavi kuru dalış elbisesi suyun altında rüzgarda dalgalanan bir bayrak gibi görünüyordu. Yuna kolunu askıdan çıkardı ve yerdeki tekne kancasını aldı. En öndeki kütük 2 metre ileride setin kenarına vurmuş, dışa doğru dönmüştü. Yuna diğer kütüğü tekne kancasıyla setten uzak tuttu. Kütük diğerinin yanına gitti ve birlikte suda yuvarlanmaya başladılar. Hasse Bormann suyun üstüne çıktı. Gunnarsson bir eliyle korkuluğa tutunurken diğer elini Hasse'ye uzattı. ''Haydi yukarı, haydi yukarı!'' Hasse şaşırarak baktı ve bir eliyle setin kenarına tutundu. Yuna kütüğün Hasse'ye çarpmasını engellemek için tekne kancasıyla korkuluğun öteki tarafına geçti. ''Acele et!'' diye bağırdı. Siyah kabuklu kütüklerden biri neredeyse suyun altına gizlenmiş Hasse'ye doğru hızla geliyordu. ''Dikkat et!'' Yuna Hasse'ye çarpmasına saniyeler kala tekne kancasıyla kütüğün yönünü değiştirdi. Hasse'nin başına neredeyse sıyırarak şiddetle sete çarpan kütük kendi etrafında döndü ve bir dalı Hasse'nin sırtını kırbaçlayarak onu suyun altına itti. ''Ona ulaşmaya çalış!'' diye bağırdı Yuna. Halat kütüğün etrafına sarıldı, Hasse suyun altına çekildi ve suyun üzerinde kabarcıklar meydana geldi. Halat gerilip metal korkuluklara sürtünerek tuhaf bir ses çıkardı. Kütük beton duvarın önünde dönmeye başladı. Hasse bıçağını çıkarıp halatı kesti, bacaklarını sallayarak suyun üstüne çıktı ve Gunnarsson'un elini tuttu. Yeni bir kütük gelip eski 2 kütüğe çarptı. Gunnarsson Hasse'yi çekip sudan çıkartırken 3 kütük birden sete çarptı. Gunnarsson Hasse'nin korkuluğun öteki tarafına geçmesine yardım etti. Hasse yere yığıldı. Yuna çantayı koydu, poşeti aldı. Hasse titreyen ellerle kuru dalış elbisesini çıkardı. Vücudu morarmış, sırtı yüzülmüştü, terli tişörtü kana bulanıyordu. Felaket ağrısı vardı, kendine küfrederek ayağa kalktı. ''Herhalde hayatımda yaptığım en akıllıca iş bu değildi.'' dedi. ''Ama sanırım çok önemli bir şey buldun.'' dedi Yuna. Su dolmuş plastik torbanın içindeki sırt çantasına baktı. Bulanık suyun içinde sanki hiç ağırlığı yokmuş gibi hareket ediyordu. Yuna ağır plastik torbayı yumuşak hareketlerle kendi etrafında döndürdü, güneşe tuttu. Parmakları torbanın içine girdi, çantaya dokundu. ''Biz ceset arıyoruz, sen lanet bir çantayla mutlu oluyorsun.'' diye iç geçirdi Gunnarsson. Yuna çantayı güneşe kaldırdı. Alnında sarı bir ışık gölgesi titredi. Çantanın altında koyu kahverengi lekeler vardı. Kandı bu. Yuna kan olduğundan emindi. ''Çanta kandı.'' dedi Yuna. ''Köpeğin kokusunu aldığı şey buydu. Geyiğin kokusuna karışan koku. İşte bunun için nasıl işaret vereceğini bilemedi.'' Yuna ağır soğuk torbayı bir kez daha çevirdi. Çanta yumuşacık kıvrıldı. Etrafında bulanık sular döndü. 71. Bölüm. Yuna Sundsvall'ın Bergsgatan Caddesi boyunca uzanan Endüstri bölgesindeki polis garajının kapalı kapılarının önünde bekliyordu. Adli tıp uzmanlarıyla konuşacak ve barajda bulunan çantayı inceleyecekti. Ne kapı ziline ne de telefonlarına cevap alabiliyordu. Yüksek çitin gerisindeki alan terk edilmiş gibiydi. Park alanı boş, bütün kapılar kilitliydi. Yuna arabasına bindi. Gunnarsson'la konuşmak için Storgatan'daki polis karakoluna gitti. Karakolun merdivenlerinde Sonja Rask'la karşılaştı. Sivil giyinmiş, yeni duş almıştı. Saçları ıslaktı, hafif makyajlı ve neşeliydi. ''Merhaba.'' dedi Yuna. ''Gunnarsson yukarıda mı?'' ''Boş ver o adamı.'' dedi Sonja yüzünü buruşturarak. ''İşini elinden alacağın korkusuyla yaşıyor. Ben yalnızca gözlemciyim.'' Sonya'nın koyu renk gözleri sıcak bir gülümsemeyle ışıdı. ''Duyduğuma göre pat diye suya dalıp arabaya yüzmüşsün.'' ''Şöyle bir bakayım dedim.'' dedi Yuna gülümseyerek. Sonya güldü, hafifçe koluna vurdu. Bunu yaptığına utanmış gibiydi. Merdivenlerden hızla inip gitti. Yuna yukarıya çıktı. Sohbet odasındaki radyo her zamanki gibi açıktı. Biri tek düze bir sesle telefonda konuşuyordu. Cam kapılı bir odada bir masanın etrafında toplanmış 9-10 kişi vardı. Gunnarsson masanın kısa kenarındaydı. Yuna cam kapıya yürüdü. Masadaki bir kadın Yuna ile göz göze geldi ve başını iki yana salladı. Yuna onu aldırmayarak kapıyı açıp girdi. ''Ne oluyor ya?'' diye omurdandı Gunnarsson. ''Vicky Bennett'in çantasına bakmam gerek.'' dedi Yuna gergin bir sesle. ''Toplantıdayız.'' diye kestirip attı Gunnarsson ve başını eğip bir kağıda baktı. ''Her şey Bergsgatan'da adli tıp uzmanlarının elinde.'' dedi Rolf mahcup bir ifadeyle. ''Orada kimse yok.'' dedi Yuna. ''Cehennem ol ya.'' diye tersledi Gunnarsson. ''Ön soruşturma kapatıldı. Anladığım kadarıyla da iç soruşturmayı yürüten müfettişler seni kahvaltıya bekliyorlar.'' Yuna başını sallayarak odadan çıktı ve karakoldan ayrıldı. Bir süre arabasında oturdu, sonra çalıştırıp Sundsvall Hastanesi'ne sürdü. Birgitta Gort cinayetlerinde onu endişelendiren şeyi bir türlü tanımlayamıyordu. Vicky Bennett diye düşündü. O uysal kız belki de her zaman uysal değildi. Kırık bir şişeyle bir anne ile oğlunun yüzünü parçalamıştı. Yüzleri paramparça olmuş ama ne hastaneye ne de polise gitmişlerdi. Vicky nehirde boğulmadan önce vahşice işlenmiş iki cinayetin şüphelisiydi. Bütün kanıtlar bu cinayetleri planlayarak işlediğini gösteriyordu. Anahtarı alabilmek için Elizabeth'i çekiçle öldürmüş, ana binaya dönmüş, tecrit odasının kapısını açmış Miranda'yı öldürmüştü. İşin tuhafı iğne Miranda'nın taşla öldürüldüğünü iddia ediyordu. Peki Vicky çekici neden kendi odasına koymuş da gidip taş almıştı? Yuna kadim arkadaşının yanılıyor olabileceğini düşünmüş, bu nedenle iğnenin tezinden kimseye bahsetmemişti. Raporunu hazırladığında kendisi anlatırdı. Vicky'nin cinayetten sonra kendi yatağında uyuması da başka bir tuhaflıktı. Holger Hjalmert, Yuna'nın tezi için ilginç fakat kanıtlaması imkansız demişti. Ama Yuna taze kanın çarşafla nasıl silindiğini ve bir saat sonra Vicky pozisyon değiştirdiğinde kolunun nasıl yapışkan bir iz bıraktığını görmüştü. Tanık olmadan bir cevap bulamayacağı ortadaydı. Yuna Britta Gordon günlük raporlarını okumuştu. Elizabeth Graham son notunu cuma günü yazmıştı. Ama o kısa notların hiçbirinde o dehşet gecesinin emaresi yoktu. Kız da bir şey görmemişti. Vicky Bennett'i tanıyan yoktu. Yuna kararını çoktan vermişti. Danışman Daniel Grimm'le konuşmaya çalışacaktı. Yas tutan bir adamı rahatsız etmek gerekse de denemeye değerdi. Kızlar en çok ona güveniyor gibiydi. Neler olduğunu anlayacak biri varsa o Daniel Grimm'di. Yuna yavaş hareketlerle telefonunu çıkardı, omzu ağrıyordu. Numarayı tuşlarken Daniel'le karşılaşmasını düşündü. Kızları bir arada tutmak için nasıl çabaladığını, Elizabeth'in öldürüldüğünü anladığında yüzünün nasıl acıyla çarpıldığını. Doktorlar yaşadığı akut şoka arousal diyordu. Anımsamayı ciddi ölçüde etkileyebilen bir çeşit travmatik stres durumuydu. Telefon beşinci sinyalden sonra açıldı. Psikiyatri kliniği, Rebecca Steinbeck dedi bir kadın. Bir hastayla konuşmak istiyorum. Daniel Grimm'le. Bir dakika lütfen. Kadının klavyeyi tuşladığını duydu. Üzgünüm, hastayla konuşmaya izin yok dedi kadın. Buna kim karar veriyor? Yetkili doktor diye cevapladı kadın soğuk bir sesle. Beni ona bağlayabilir misiniz? Bir takım tıkırtılardan sonra telefon sinyal sesleri duyuldu. Rimmer. Yuna Linna, komiserim. Daniel Grimm adındaki hastanızla mutlaka konuşmam gerek. Çok önemli. İmkansız dedi doktor hiç beklemeden. İki cinayet soruşturması yürütüyoruz ve... Kararımı hiçbir şey değiştiremez. Hastanın sağlığını tehlikeye atamam. Daniel Grimm'in felaket zor bir durumda olduğunu biliyorum ama söz veriyorum. Benim teşhisime göre diye sözünü kesti doktor. Hasta iyileşecek. Onu o zaman sorgularsınız.
Ne zaman?
Sanırım birkaç ay sonra.
Ama onunla çok kısa bir süre görüşmem yeter diye ısrar etti Yuna.
Doktoru olarak hayır demek zorundayım dedi Rimmer kararlı bir sesle. Meslektaşınızın sorgusu onu korkunç ölçüde rahatsız etti.
72. Bölüm. Flora ağır alışveriş torbasıyla koşar adım eve gidiyordu. Gökyüzü karanlıktı ama sokak lambaları yanmamıştı daha. Polise açtığı telefonu düşündükçe midesine kramplar giriyordu. Terslenmiş, utançtan yüzü kızararak oturmuştu. Polis yalan ihbarın cezaya tabi olduğunu söylemiş ama Flora cinayet aletine nerede olduğunu anlatmak için bir kez daha aramıştı. Bu ikinci konuşma hiç aklından çıkmıyordu. Polis diye açmıştı telefonu bir kadın, biraz önce onu uyaran kadındı.
Adım Flora Hansen demiş, zorla yutkunmuştu, daha biraz önce aradım.
Sonsval cinayetleriyle ilgili demişti kadın sakin bir sesle.
Cinayet aletinin nerede olduğunu biliyorum diye yalan söylemişti Flora.
Polisi yok yere meşgul ettiğin için seni şikayet edeceğim biliyor musun Flora Hansen?
Ben medyumum, kanlı bıçağı gördüm suda, karanlık, parlak bir suyun içinde. Gördüklerim bunlar ama ben... Ödeme yaparsanız transa girer, bıçağın yerini gösterebilirim.
Flora demişti kadın ciddi bir sesle. Önümüzdeki birkaç gün içinde adliyeden bir tebligat alırsın.
Flora hemen telefonu kapatmıştı. Helal yiyecekler satan küçük dükkanın önünden geçti. Bir çöp kutusunun yanında durup boş şişe aradı. Alışveriş torbasını sol eline alıp binanın giriş kapısına geldi. Kilidinin kırıldığını gördü. Kapıyı itip merdiven sahanlığına girdi. Asansör bozulmuştu. Merdivenlerden ikinci kata çıktı. Dairenin kapısını açtı, hole girdi, tavan lambasının düğmesine bastı. Bir klik sesi duydu ama lamba yanmadı. Flora alışveriş torbasını yere koydu, kapıyı kapattı, ayakkabılarını çıkardı. Ayakkabılarını bir kenara koymak için eğildiğinde tüyleri diken diken oldu. Daire aniden soğumuştu. Cüzdanından para üstünü ve alışveriş fişini alıp karanlık salona doğru devam etti. Kanepeyi, büyük, yıpranmış koltuğu, televizyonun kara ekranını ayırt edebildi. Aşırı ısınmış kablo ve toz kokusu vardı. Salonun eşiğini aşmadan el yordamıyla elektrik düğmesini aradı. Düğmeye bastı, lamba yanmadı.
''Evde kimse var mı?'' diye fısıldadı.
Yer döşemesi gıcırdadı, tabakta duran bir çay fincanı tıkırdadı. Karanlıkta dolaşan biri vardı, banyo kapısı kapandı, Flora oraya gitti. Plastik paspas soğuktu, kışın uzun süre havalandırılan bir evde beklemiş gibiydi.
Flora tam banyo kapısını açacakken aklına Eva ile Hans Gunnar'ın bu akşam evde olmayacakları geldi. Bir pizzacı da bir arkadaşlarının yaş gününü kutlayacaklardı. Banyoda kimsenin olmadığını bilse de başladığı hareketi sonlandırıp banyonun kapısını açtı. Banyo aynasından yansıyan gri ışıkta gördüğü şey karşısında nefesini tutarak geriledi. Yerde küvet ile tuvalet arasında bir kız çocuğu yatıyordu. Elleriyle gözlerini kapatmış bir çocuk. Başının hemen yanında koyu kan göllenmiş, küvetin beyaz kenarlarına, duvar kağıtlarına, banyo perdesine kanlar sıçramıştı. Flora elektrik süpürgesinin hortumuna takılıp tökezledi. Bir kolu savrulup Eva'nın alçı rölyefini yere indirirken kendisi de sırt üstü devrilip başını yere çarptı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 228.